Ayrım 8.
İşte buldum. Bunlar istatistiklerimiz. Doktor hastanın görmesi için defterin iki sayfasını çevirdi. Onda bulunan tümörün adı üstte yazılıydı. Sol tarafta ölen, sağ tarafta kalan kelimeleri duruyordu. Çeşitli tarihlerde kurşun ve sabit kalemle iki koluna da yazılmış adlar göze çarpıyordu. Adlar ard arda sağ taraftan çekilmişti. Şimdi bak, bir hastayı taburcu ederken onun adını bu sayfanın sağ tarafına yazıyoruz. Daha sonra da sola geçiriyoruz. Gördüğün gibi bazı şanslı kimseler sağ kolonda kalmış. Doktor bir fikir sahibi olması için hastaya kağıdı inceleme hakkını tanıdı. Doktor kararlı bir şekilde durumu özetledi. Tedavi olduğunuzu düşünün ama yine eskisi gibi hastasınız. Buraya geldiğinizde nasıldıysanız yine öylesiniz. Tek meydana çıkarttığımız tümörün savaşılacak cinsten olması. Bu durum kaybedilmez fakat siz de buradan uzaklaşmak istediğinizi söylemek için şu anı seçmişsiniz. Peki gidin. İsterseniz bugün sizi taburcu edeyim. Şimdi taburcu olmanız için emir vereceğim ve adınızı sağ tarafa yazacağım. Hasta sesini çıkarmadı. Kararınızı verin. Hasta yatışmış bir sesle, Ludmila Afanasyevna, gerekliyse akla yatkın sayıda seans kabul edebilirim. 5 veya 10 diyelim, dedi. Ne 5 ne 10 ne de 1 ama gerektiği kadar. Söz gelimi şimdiden sonra günde 1 değil 2 seans gerekli. Hangi ilaca ihtiyacınız varsa hepsini kullanacaksınız. Sigarayı kesin, başka bir durum daha vardı. Tedavi sırasında sadece Tanrı'ya sığınmayın, neşeli olun, ancak o zaman iyileşebileceksiniz. Hasta başını eğdi. Kafasının içindeki bir soruyu anlamaya çalışıyordu. İleri sürülen ameliyattan mı korkuyordu? Hayır değildi. Işın tedavisine gelince ona pek aldırış ettiği yoktu. Güvenebileceği o gizli ilacı hala hatırlıyordu. İsk kul kökünü. Ormanlara bir hiç içinde ölmüyordu. O halk ilacıyla iyileşecekti. Eğer o köke sahip olsa hastaneye yalnızca kontrol için gelirdi. Kazandığını gören Doktor Donsova asil bir tavırla, ''Peki sana glikoz vermeyeceğim. Sadece değişik bir iğne olacak. Adele içine yapılacak.'' Kostoglotov gülümsedi. ''Ona bir diyeceğim yok.'' ''Ve lütfen Omsk'tan gelen mektubu zaman kaybetmeden bize getirin.'' Hasta yürürken iki sonsuzluk arasında hareket ediyormuş gibi göründü. Bir yanda durmadan adları çizilmiş olan kalanların listesi vardı. Diğer yanda sonsuz bir sürgün. Yıldızlar kadar, samanyolu kadar sonsuz. 7. Bölüm. Eğer şimdi de bu iğne hakkında bir şeyler sormaya kalkışacak olsa, kendine neye mal olacak, gerçekten yapılması gerekli mi? Ludmila Afanasyevna da bu yeni tedavi yolunun ne olduğunu ve doğurabileceği sonuçları anlatsaydı, hasta büyük bir ihtimalle baş kaldıracaktı. Fakat çatışmalardan kaçınarak bu noktada teslim olmuştu. Doktor bu yeni tedavi metodundan ufak bir meseleymiş gibi söz etmekte büyük bir ustalık göstermişti. Bu tartışmalardan usanmıştı. Işınların hasta üzerinde yaptığı etkilere bakarak Kostoglotov'un tümörüne yeni bir saldırıda bulunma zamanının geldiğinden emindi. Kostoglotov bu tedaviden olağanüstü bir iyilik elde ettiğini görünce inancı artarak karşı koymaktan vazgeçebilirdi. Gerçi biyopsi raporlarını eline geçirmemişti ama ön sezisi inceleme gücü ve belleği haklı olduğuna onu inandırıyordu. Tümörün cinsini anlamıştı. Bu ne garip bir yaratık ne de bir şişkinlikti. Doktor Donsova uzmanlık tezini metastazın bu şekilde gelişmesi ile bu tümör çeşidi üzerine hazırlıyordu. Devamlı olarak çalışmıyordu. Bir süre ara veriyor, sonra yeniden çalışmaya başlıyordu. Gerek arkadaşları gerekse öğretmeni Doktor Oreskenkov bunun en iyi bir tez örneği olacağına onu inandırmışlardı. Fakat içinde bulunduğu şartlar ona rahat vermiyordu. Deney yapamamaktan, malzeme bulamamaktan yakındığı yoktu. İstediği kadar deney yapabiliyor, malzeme buluyordu. Her gün ekran önünde laboratuvara ve bir hastanın başucuna çağrılıyordu. Üstelik röntgen filmlerini seçmek, tanımlamak, formül şeklinde belirtmek, sistematik bir hale sokmak için çalışmak ve adam olmak amacıyla sözlü sınavdan geçmek insan gücünün dışında şeylerdi. 6 ay için hastaneden ayrılması gerekiyordu. Fakat hastanede şimdiye kadar hiç bu kadar meydan okuyan hastalıklarla karşılaşmamıştı. Böylece doktor yanındaki 3 genç yardımcısı ile konsültasyonlara son verip 6 aylık çekilme zamanının henüz gelmemiş olduğunu hissediyordu. Ludmila Afanasyevna bir zamanlar Leo Tolstoy'un erkek kardeşi için şöyle dediğini duymuştu. Bir yazar olmak için bütün yeteneklere sahip fakat bir yazarın yaptığı kusurlara onda rastlanılmaz. Donsova'nın hiçbir kusuru yoktu. Kısacası gerçekten arkasından o sıradan bir doktor değil, bilgin, o Donsova'dır diye fısıldandığını duymanın gerekli olduğunu hissetmiyordu. Makalelerin Bunların bir düzineden fazlası yayınlanmıştı, kısa ve öz olanları. O eklenen küçük fakat çok önemli harflerle CMS imzalanması gerektiğini de fark etmiyordu. Aslında daha yüksek gelire sahip olmak hoşuna gidecekti. Fakat tezini vermedikçe bu parayı alması imkansızdı. İlim adamlarının işi tez hazırlamak olmasa bile çok yüklüydü. Teşhis ve tedavide görülen yanlışlıkları incelemek üzere hastanede klinikle ilgili anatomik konferanslar verilir ve yeni metodlar üzerinde hazırlanmış olan raporlar dinlenirdi. Şu bir gerçekti ki radyum uzmanları ve operatörler her gün yeni metodlar ve yapılan yanlışlıklar üzerinde tartışarak birbirlerine birçok şeyler danışırlardı ama konferans bunlardan ayrı bir şeydi. Bir de kendine ait raporları ve delilleri bulunan Röntgenciler Derneği vardı. Yeni kurulan Onkolojistler Derneği'ne Donsova sadece katılmakla kalmamış, ayrıca oranın sekreterlik görevini de yüklenmişti. Her yeni tehlikeli işte olduğu gibi burada da yapılması gereken çok şey vardı. Bundan başka, doktorlara yeni bilgiler veren bir enstitü kurulmuştu. Radyoloji Gazetesi ve Onkoloji Gazetesi, Tıp Bilimi Akademisi, haber merkeziyle haberleşme sağlanıyordu. Büyük bilim dünyası Moskova'da ve Leningrad'da yerleşmiş olduğu halde doktorlar sadece kendilerini hasta iyileştirmeye adamış değildi. Bilimle yakından ilgilenmedikleri gün yok gibiydi. Bu bakımdan bugünkü çalışmalar iyi bir örnekti. Yakında vereceği rapor hakkında Röntgenciler Derneği'nin başkanına telefon etmesi gerekiyordu. Ayrıca Donsova hemen bir dergide yayınlanan iki yazıyı incelemek ve Moskova'dan gelen bir mektubu cevaplandırmak zorundaydı. Bir de uzak bir onkoloji merkezi ona bazı şeyler danışıyordu. Az sonra günlük ameliyatlarını bitirecek olan başhekimle buluşacaktı. Konsültasyon gösterecekti. Hastanede yatmayan hastaları muayene ettikten sonra yardımcılarından biri ile gelmiş olan bir hastaya bakmak zorundaydı. Kendine gelince ışın tedavisini daha fazla hastaya uygulama işini nasıl düzenleyecekleri hakkında röntgen memurlarıyla yapacağı konuşmayı programa almıştı. Rusanov'un ambisin kona iğnesi unutulmamalıydı. Yukarı çıkıp ona bir göz atması gerekiyordu. Böyle hastaların tedavilerini son zamanlarda üzerlerine almışlardı. Oysa onları Moskova'ya göndermeye alışkındılar. O inatçı Kostoglotov ile giriştikleri gülünç kavga yüzünden zaman kaybetmişti. Sistemli bir şımarıklık. Onlar konuşurlarken gama ışınları tesisatı üzerinde toplu halde çalışan makinistler ilk defa yanlarına gelmişlerdi. Hesapta olmayan bazı işlerin çıktığını ve bunların yapılması gerektiğini Donsova'ya göstermek istemişler. Çalışma izni vermesine ve durumun önemli olduğuna başhekime inandırmasını rica ettiler. Yapmak istedikleri şeyin ne olduğunu göstermek için onu gama ışınları odasına götürürlerken koridorda bir hemşire eline bir telgraf tutuşturdu. Bu Novoçekarsk'tan Anna Zatsriko'dan geliyordu. Birbirlerini görmeyeli, mektuplaşmayalı 15 yıl olmuştu. Anna Zatsriko, onun tıba yazılmadan önce 1924'te girmiş olduğu ebe okulundan eski ve iyi bir arkadaşıydı. Anna, jeolojiyle ilgili bir yolculuktan dönen en büyük oğlu Vadim'in bugün yarın hastaneye yatacağını yazıyordu. Donsova'ya oğlu iyi bir bakım görsün, ona göz kulak olsun, doğru bir teşhis koysun, iyice muayene etsin diye yalvarıyordu. Ludmila Afanasyevna neye uğradığını bilemedi. Makinistleri bırakıp akşama kadar Azovki'nin yatağını Vadim Zatsriko için boş bırakmalarını başhemşireye tembihlemek üzere onun yanına gitti. Her zamanki gibi başhemşire Mita hastanenin içinde koşturup durduğundan onu bulmak güç oldu. Mita'yı yakalayıp Vadim için söz aldıktan sonra ondan öğrendiği bir haber karşısında şaşırıp kaldı. Radyoloji servisinin en iyi başhemşirelerinden biri olan Olimpiada Vladislavna 10 gün için veznedar sendikasının seminerine çağrılmıştı. Bir süre içinde olsa onun yerine bir başkasını getirmek gerekiyordu. Böyle bir şeyin olması imkansızdı. Mita ile Donsova sendikaya telefon edip çatmak için kararlı bir şekilde bütün odalardan geçip kayıt yapılan koridora girdiler. Fakat oranın telefonu hep meşgul çıktı. Telefon açılınca hat sendika iş komitesi bürosuna bağlandı ve doktorun konuştuğu sendika görevlisi onun garip düşüncesi karşısında şaşkınlığını saklayamadı. Kadın gerçekten sendika işinin rüzgarlara mı dağıtılacağını düşünüyordu. Şurası bir gerçekti ki ne o sendikadakilerin ne de komite merkezlerinin gerek kendileri gerekse yakınları tümörü tanımamışlar ve şüphesiz vücutlarında bir gün bir tümör olabileceğini asla düşünmemişlerdi. Telefonun başından ayrılmadan önce raporu için Röntgenciler Derneği'ni aradı ve sendika ile görüşme yapması için rica etmek üzere başhekimin odasına hızla giriverdi. Ama o hastane personelinden olmayan bazı kimselerle özel bir toplantı yapıyordu. Onlara ait bir binanın ön kısmını onarmak için ne kadar para gideceği üzerinde tartışıyorlardı. Böylece hiçbir şeye bir çözüm yolu bulamadan röntgen odasına girerek masanın başına geçti. Bugün röntgen odasında çalışmayacaktı. Herkes bir dinlenme devresindeydi ve kırmızı lambanın ışığı altında sonuçlarını karalıyorlardı. O sırada Ludmila Afanasyevna'ya film ihtiyacını gösteren listenin bu tempodaki kullanış oranına göre filmin 3 hafta içinde biteceğini belirttiğini söylediler. Bu iş aceleydi. Film siparişini bir ay önceden vermek gerekirdi. Donsova bugün yarın eczacı ile başhekimi bir araya getirip, ki bu o kadar kolay değildi, siparişi vermelerini sağlayacaktı. Doktorun yolu gama ışınları tesisatını yapmakta olan makinistlerle kapatılmıştı. Donsova çalışmaları için izin kağıdını imzalamıştı. Röntgencileri röntgen odasına almak zamanı gelmişti. Doktor bazı hesaplar yapmak üzere oraya oturdu. Eski teknik duruma göre cihaz bir saat çalışır, yarım saat serinletilirdi. Fakat bu usulden uzun yıllar önce vazgeçilmiş olduğundan şimdi makine aralıksız olarak 9 saat işliyordu. Röntgenciler hastaları birbiri ardına çabuk çabuk cihazın altına dürtükleyerek soktukları halde yine de istedikleri kadar çok seans yapmaları mümkün olmuyordu. Hastanede yatmayanlara günde bir seans, hastanede yatan hastaların bazılarını tedaviyi hızlandırmak için günde iki seans yapılıyordu. Kostoglotov'a tavsiye edildiği gibi. Bu nedenle teknisyenlere bir şey söylemeden cihazı 10 miliamper yerine 20 miliamper çalıştırıyorlardı. Borular iki defa aşındıkları halde bu hızı iki misline çıkartıyordu. Böyle olmasına rağmen herkesi içeri alamıyorlardı. Bundan böyle Donsova listeleri gözden geçirip hangi hastanın milimetreli bakır filtre kullanmadan tedavilerinin yarıya ineceğini, filtre deriyi koruyordu ve hangi hastaların yarım milimetrelik filtre kullanacaklarını işaretlemeye gelmişti. Şimdi Rusanov'un iğneden sonraki durumunu görmek üzere ikinci kata çıktı. Bundan sonra hastaların tedavisinin devam ettiği röntgen odasına girdi ve tam yazılarının ve mektuplarının başına dönmek üzereydi ki Elizaveta Antolyevna kapıyı usulca çalıp onunla görüşüp görüşemeyeceğini sordu. Elizaveta Antolyevna bir hademeydi. Radyoloji servisinin çok çalışıp cimrice yaşayan kızıydı. Genç doktorlar yaşlı hademelerin bazılarını sen veya Lisa veya Lisa teyze diye çağırdıkları halde ona henüz kimse sen kelimesini kullanamamıştı. O kültürlü bir kadındı. Gece görevi sırasında boş kalınca Fransızca çalışırdı. Bazı sebeplerden ötürü bu hastanede hademelik yapıyordu. Üstelik de çok çalışıyordu. 1,5 yıldan beri buradaydı. Bir süre tehlikeli röntgen durumları içinde ek olarak %50 ikramiye almıştı. Sonraları hademelerin ikramiyelerini %15'e indirdikleri halde o görevinden çekilmemişti. Elizaveta özellikle kibar kişilere özgü bir özürle başını eğerek, ''Ludmila Afanasyevna, bu kadar önemsiz bir şey için sizi rahatsız etmek ayıp ama çaresiz kaldım. Hiçbir yerde paçavra kalmamış, neyle temizlik yapacağım?'' dedi. Bu gerçekten bir engeldi. Yardım heyeti onkoloji servisinin radyum iğnelerini, gama ışınlarının milini, kan naklinde kullanılan en son cihazı ve en yeni ilaçları sağlıyordu. Fakat o yüklü listede paçavralara ve tahta bezlerine yer verilmemişti. Nizamettin Bahromovic kendi adına yardım heyeti bunları almadığına göre bunları senin için ben mi alacağım diye cevap vermişti. Bir zamanlar yer bezi yapmak için eskimiş çarşaflar parçalanıp yırtılıyordu. Fakat idareciler bir gün bu mesele üzerinde daha iyi düşünüp bunun yeni bir çarşaf almak için bahane olduğundan şüpheye düşerek bunu yasak ettiler. Artık eskiyen çarşaf bir heyetin gösterdiği belirli bir yere gönderiliyor ve orada paçavralara ayrılıyordu. Elizaveta Antolyevna, radyoloji servisinde çalışanlar hepimiz evden paçavra getirmeye söz verdik. Bu bizi zorluktan kurtaracak değil mi? Dedi. Öyle sanırım. Bundan başka da yapacak bir şey yok. Peki, lütfen Olimpiada Vladislavovna'ya de ki... Fakat Olimpiada Vladislavovna'nın kendisi de zor durumdaydı ve sendikanın baskısından kurtarılması gerekiyordu. 10 gün için en iyi ve en tecrübeli hemşiresini kaybetmek aptallık olurdu. Dışarı çıkıp tekrar telefon etti. Fakat yine eli boş döndü. Birden Fast House'dan gelen hastayı muayene etmenin zamanının geldiğini hatırladı. Önce gözlerini alıştırmak için karanlıkta oturdu. Sonra hastanın ince bağırsağındaki baryumu gözden geçirdi. Önce yukarı kısmı, sonra koruyucu siperi. Masa düzeyine indirip bir kenara yerleştirdi. Diğer tarafın resmi çekilecekti. Hastanın karnına lastik eldivenli elleriyle vurup hasta "acıyor" diye bağırınca Lyudmila Afanasyevna teşhisi koydu. Öğle yemeği saatini bir yerde geçirmişti. Bütün bu olaylar arasında kendisine yemek tatili vermediği halde sandviçle dışarıda da asla dolaşamazdı, yazın bile. Daha sonra birdenbire bir konsültasyona çağrıldı. Baş operatör Lyudmila Afanasyevna'ya hastalığın tarihçesini anlattı ve hastayı çağırdı. Onu kurtarmak için tek çare yumurtalıkları almak. Henüz 40 yaşında olan hasta gözyaşlarını tutamadı. Birkaç dakika ağlamasına izin verdiler. "Hayatımın sonu geldi. Kocam beni terk edecek." Lyudmila Afanasyevna ısrarla, "Ona ne çeşit bir ameliyat geçirdiğinizi söylemezsiniz. Nereden bilecek ki? Asla gerçeği meydana çıkaramaz. Bu sırrı saklayabilirsiniz," dedi. Bir hayatı kurtarmaya çalışarak, hastanelerinde hemen hemen her zaman için insanların hayatları tehlikeye girerdi. Lyudmila Afanasyevna bu davada hiçbir şeyin suç sayılmayacağına inanıyordu. Fakat bugün hastanede bir aşağı bir yukarı dolaşırken işinde bir karışıklık olmuş, güvenini ve otoritesini sarsmıştı. O hissettiği ağrı midesinin çevresinde olabilir miydi? Bazı günler bu ağrıyı hiç duymuyordu, diğer günler hafif bir ağrı duyuyordu. Bugün ağrısı oldukça kuvvetliydi. Eğer bir onkolojist olmasaydı bu ağrıyı önemsemeyecek ve korkusuzca doktora gidip muayene olacaktı. Birinci derdin ne olduğunu çok iyi biliyordu. İlk bobini çözmek, ailesine ve iş arkadaşlarına durumunu açıklamak. Kendisine gelince bir Rus ihtimali ne dayanıyordu? Belki de hiçbir şey yoktu. Belki sadece bir sinir gerilmesiydi. Hayır, bu da değildi. Fakat sanki eline bir kıymık batmış gibi bütün gün onu rahatsız eden bir şey vardı. Belli belirsiz fakat ısrarlı. Masasına uzanıp radyum ışınlarının meydana getirdiği hastalık başlıklı dosyayı aldı. Bu dosya dikkatli Kostoglotov'un gözünden kaçmamıştı. Doktor sonunda bütün gün sadece tedirgin olmamış, doktorun hastayı iyileştirmeye hakkı var mıdır diye giriştiği tartışma onu sarsmıştı. Hala Kostoglotov'un sesi kulaklarında çınlıyordu. 20 yıl önce radyum ışınları tedavisine girmemek için yalvaran bir başka Kostoglotov'a bu tedavi usulünü uyguluyordunuz. Ama o zaman radyum ışınlarının meydana getireceği hastalıktan haberiniz yoktu. Gecikmiş radyum ışınlarının etkileri üzerinde hazırladığı bir raporu Röntgenciler Derneği'ne göndereceği bir gerçekti. Kostoglotov'un ona sitem dolu sözler kullandığı aşağı yukarı o şey hakkında. Sadece son zamanlarda 1-2 yıl önce o ve diğer radyumcular burada, Moskova'da ve Bakü'de ilk bakışta anlaşılması güç olan bu olaylara dikkatlerini çevirmişlerdi. Önce bir şüphe belirdi, sonra bir tahmin yürüttü. Bu konu hakkında mektuplar gidip gelmişti. Problem sadece raporlarda belirtilmedi. Aralarında da araştırmalar yapıldı. O sırada biri bir Amerikan gazetesinde bir makale okudu. Derken bir makale daha, yine başka makale. Amerikalılar arasında da aynı şey baş gösteriyordu. Olaylar gelişiyor ve sıklaşıyordu. Birçok hastalar gelip bu durumdan şikayetçi oluyorlardı ve birdenbire bütün şey tek bir ad altında belirtildi. Gecikmiş radyum ışınlarının etkileri. Artık bu konu hakkında kürsülerden nutuk atıp bir şeye karar vermek zamanı gelip çatmıştı. Kısacası 10-15 yıl önce gördüğü röntgen tedavisinden başarı sağlamış ve fazla miktarda radyum ışınları almış olan hastalar, ışınların yayılmış olduğu yerlerde bir sakatlıkla ve beklenilmedik bir çöküntü ile tekrar hastaneye dönüyorlardı. Eğer radyum ışınları sadece habis tümörlere verilmiş olsaydı, bu küçük düşürücü bir durum olmayacak, hiç olmazsa suçsuz bulunduğu ortaya çıkacaktı. Çünkü bugünkü görüş açısından bakılacak olursa burada alternatif yoktu. Kaçınılması imkansız olan ölümden hastayı kurtarmak için başvurulan tek yol buydu. Sadece fazla dozda ışının faydası oluyor, küçük dozda ışınlar yeterli olamıyordu. Herhangi bir sakatlıkla tekrar hastaneye dönmüş olan böyle bir hasta şunu anlamalıydı ki bu yaşamış olduğu fazla yılların ve geri kalan ömrünün bedeliydi. Radyum ışınlarının yaptığı hastalık teriminin kullanılmadığı 10, 15, 18 yıl önce ışın tedavisi güvenilir, kesin, direkt bir metot gibi görünüyordu. Modern tıp tekniğinin öylesine kusursuz bir başarısıydı ki sağlam kişilere sabotaj yapmak gibi bu tedavi şeklini reddedip düz veya dolaşık yollardan bir başkasını aramak da ters bir düşünce olarak kabul edilirdi. Sadece dokuların ve kemiklerin ilk sancıları korkutucudur. Fakat o anda kimse bundan nasıl kaçınacağını bilemez. Bunlar röntgen ışını tedavisi görmüşlerdi. Hem de isteyerek. Habisi olmayan tümörler bile, şu küçük çocuklar bile. Şimdi olgunlaşmış, delikanlı ve genç kızı olmuş, kimisi evlenmiş olan bu çocuklar radyum ışınlarının verilmiş olduğu yerlerde tedavisi imkansız sakatlıklarla tekrar hastaneye geliyorlardı. Geçen sonbaharda 15 yaşında bir delikanlı gelmişti. Kanser servisine değil, cerrahiye. Ludmilla Afanasyevna bunu haber alır almaz onu görmeye gitmişti. Vücudunun bir tarafındaki kolu ve bacağı diğerlerine göre bir hayli büyümüştü. Bu onun şeklini bozmuş, tepeden tırnağa kadar çarpıtmıştı. Bir karikatürden farkı yoktu. Kayıtları gözden geçiren Ludmilla Afanasyevna bu delikanlıyı birçok yıllar önce annesinin sebebi belli olmayan bir deformasyon yüzünden hastaneye yatırmış olduğunu öğrendi. Bu bir tümör başlangıcı değil, sadece ciddi bir metabolizma bozukluğuydu. O zamanlar delikanlı 2,5 yaşındaydı. Operatörler ışınların bir yardımı olur düşüncesiyle onu Donsova'ya göndermişlerdi. Donsova uğraşmış ve bu ışınların öylesine faydası olmuştu ki çocuğun annesi sevinçten ağlayarak oğlunun hayatını kurtaran bu doktoru asla unutamayacağını söylemişti. Buna benzer sayısız olaylarla karşılaşmıştı. Artık annesi hayatta olmadığı için delikanlı yalnız başına gelmişti. Ona kimse hiçbir şekilde yardım edemezdi. Çünkü kemiklerinin içine kadar işlemiş olan ışınları yok etmek imkansızdı. Ocağın sonunda genç bir anne göğüslerinin birinde süt olmadığından şikayet ederek hastaneye geldi. Kanser servisine alınmıştı. Sadece onkolojiye gelinceye kadar servis dolaşmıştı. Donsova onu hatırlayamadı. Fakat hasta kartları saklanıldığından doktor bu kartların bulunduğu küçük sundurmaya girip onları karıştırdı. Küçük bir kız ile ilgili 1941 yılına ait bir dosya buldu. Şimdi genç bir kadın olan bu küçük kız bugün kimsenin ışınlarla tedavi etmeye çalışmadığı habis olmayan bir tümörle röntgen borularının altına uzanmıştı. Donsova'nın bu eski kart üzerinden hastalığın tarihçesini izlemekten başka yapacak bir şeyi yoktu. Yumuşak dokular zayıf düşmüş ve radyum ışınları zamanla bunlar üzerinde etkisini göstermişti. Şüphesiz hiç kimse kalçalarının biçimi bozulmuş olan bu delikanlıya veya bu talihsiz anneye çocuklarında yanlış bir tedavi görmüş olduklarını söyleyemezdi. Çünkü böyle bir şeyi açıklamak insana bir fayda sağlayamayacağı gibi halkın doktorlara olan güvencini sarsacaktı. Bu olaylar Ludmilla Afanasyevna'da bir şok yaptı ve bedelini ödeyemeyeceği bir suçluluk duygusu içini kemirmeye başladı. İşte bugün Kostoglotov bu hassas noktaya değinmişti. Kollarını kavuşturup omuzlarını tutarak söndürülmüş olan iki makine arasında kapıdan pencereye, pencereden kapıya doğru geziniyordu. Kimse böyle bir şey yapabilir miydi? Doktorun iyileştirme hakkı var mıdır sorusu sorulabilir miydi? Eğer bir kimse bugün kullanılan her bilimsel metottan şüphe edip böyle düşünecek, delillerle çürütülmek korkusuyla geleceğe bakacak olsa bu düşüncelere son vermek imkansızdı. Aspirinden ölenler de vardı. Biri ömründe ilk defa bir aspirin alıyor ve ölüyor. Bu durumda genellikle iyileştirme için yapılan her şey yanlıştır. O halde iyilik yapmak da genellikle yanlıştır. İhtimal bu bir dünya kanunudur. Emek sarf eden biri hem iyilik hem kötülük getirir. Fakat bazı hareketler daha iyi, bazı hareketler daha kötü sonuçlar doğurur. Büyük bir çaba harcayarak da olsa doktor kendini huzura kavuşturmaya çalışıyordu. Bu talihsiz olayların yanlış teşhislerle birlikte işinin %2'sini meydana getirdiğinin çok farkındaydı.